gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. Haftaya nasıl başladınız bilmiyoruz ama en güzel şekilde devam etmesini diliyoruz Hayatın Sesleri ekibi olarak. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü Hayatın Sesleri'ni sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Duruk 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikte olacağız her zaman olduğu gibi. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Program boyunca Hayatın Sesleri'ne ulaşmak isterseniz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi sizleri ilk müziğimizi dinlemeye davet ediyoruz. Bir hazine. köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili İhsan Tolga Korucu bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, aslında ayağınızın tozuyla stüdyoya geldiniz, evet, desem doğru. Hiç de yanlış söylemiş olmam herhalde, değil mi? Doğru. Fransa'nın başkenti Paris'teydiniz.
Evet.
Konferans vardı. Hı hı. Birazcık konferanstan söz edelim isterseniz. Hı hı. Sonra da Türkiye'nin seçildiği yürütme kurulu üyeliğinden, evet, bahsedelim.
Tamam. Şöyle ilk önce anlatmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Buraya daha önceden geldiğimiz yayınlarda hep böyle büyük bir heyecan, büyük bir istek, büyük bir arzuyla buraya geliyorduk. Şimdi her zamankinden çok daha fazla, çok daha büyük bir gururla, heyecanla buradayız. Geçtiğimiz 15 günü Paris'te UNESCO'nun 39. Genel Konferansı'nda geçirdik. Bizim için hem Türkiye adına hem de organizasyonun kendisi adına çok büyük olayların olduğu, çok büyük gelişmelerin yaşandığı bir genel konferans oldu bu. Genel konferans dediğimiz UNESCO'nun genel konferansı her iki senede bir düzenlenen ve üye olan 195 devletin bir araya gelerek çalışmalarını anlattıkları, projelerini, geliştirdikleri programları ve genel olarak tutumlarını ortaya koydukları bir genel konferans olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz iki sene boyunca ne yaptık, önümüzdeki iki sene boyunca ne yapacağız, bunu konuştuğumuz bir genel konferans oluyor. Ancak bu seferkinde genel konferansın kendi yapısından, kendi toplantılarından farklı olarak yeni bir başkan seçildi UNESCO'nun kendi kurumsal yapısına. Geçtiğimiz 8 sene boyunca Bulgaristan'dan Irina Bokova UNESCO'nun genel direktörlüğünü yapıyordu. Şimdi Fransa'nın eski kültür bakanı Sayın Audrey Azoulay seçildi. Yine yürütme kurulunun ve UNESCO'nun kendisinin bir oylamayla verdiği karar bu. Yine tahmin ediyoruz ki önümüzdeki 5 ila 8 senelik süreyi bu hanımefendinin başkanlığına devam ettirecek UNESCO. Ve bunun dışında da tabii ki bizim burada sizle de paylaşmak istediğimiz güzel haberimiz olan bir yürütme kurulu süreci yaşandı UNESCO'nun bu 15 günlük genel konferansı içerisinde. Ve bu yürütme kurulu şöyle düşünebilirsiniz, yani bir şirketin en üst düzey yönetim kurulu gibi ya da bir organizasyonun karar verici mekanizması gibi düşünebilirsiniz. Bu yürütme kuruluna da daha önceden kişiler seçilebiliyordu. Artık ülkeler seçilebiliyor ve biz de ilk defa 2005 yılında bu ülkelere geçilmesinden sonra ilk defa bu sefer aday olup bir kampanya geliştirdik ve bununla birlikte de yürütme kuruluna seçildik.
12 sene sonra kez seçildik.
Aynen öyle.
Evet, birazcık o zaman bu yürütme kurulundan söz edelim. Hı hı. Şimdi 4 yıl boyunca, evet, artık yürütme kurulunda,
doğru,
görev alacağız.
Doğru.
Ne tür görevler alacağız? Hı hı. Neler yapar yürütme kurulu? Hı hı. Kaç kişiden oluşur örneğin? Hı hı. Birazcık söz edelim lütfen.
Şöyle, UNESCO'da 195 üye devlet var ama yürütme kuruluna 58 üye devlet girebiliyor. Bu 58 devlette bulunduğu 4 sene boyunca UNESCO'da alınan kararların altına imza atan devletler oluyorlar. Yürütme kurulunun yaptığı görev açıkçası şöyle. Şimdi UNESCO'nun 3 tane bizim tripartit dediğimiz 3 organı bulunan bir iç yapısı var. Biri genel konferans, bu gittiğimiz toplantı, orada alınan kararlar.
Hı hı.
İkincisi yürütme kurulu, şimdi bahsedeceğim yürütme kurulu ve sekreterlik, yani bu karar verilen işlerin yapılmasını sağlayan sekreterlik. Yürütme kurulu aslında UNESCO'nun açık bir tabirle kusura bakmayın, genel yönetimini üstlenen bir yapılanmadır. Genel konferansın çalışmalarını hazırlamakta ve burada alınan kararların artık yürütmeye geçtiği noktadadır.
Hı hı.
Yürütme kuruluna daha önceden söylediğim gibi kişiler temsil ediyordu ülkeleri. Bizim de aslında kişilerin olduğu döneme baktığımızda parlak bir karnemiz var. Çünkü Reşat Nuri Güntekin gibi, Ahmet Kutsi Tecer gibi, Erdal İnönü gibi, Talat Sait Alman gibi ve Orhan Güvenen gibi bizi orada kişisel olarak temsil eden Türk temsilcilerimiz vardı. Öyle söyleyelim. Ancak 2005 yılında artık Orhan Güvenen'in de dönemi bittikten sonra söylediğim gibi ülkelere geçildi.
Evet.
Ve ona, o dönemden beri ilk defa biz bir adaylık sağlayarak, bir kampanya yürüterek yürütme kuruluna adım attık. Yürütme kurulunun görev ve sorumlulukları aslında UNESCO'nun kuruluş sözleşmesinde açıkça belirtilmiş. UNESCO'da alınan kararların hani bir araya gelerek insanların bu kararları artık yürütmeye geçireceği, sekreteryaya geçireceği çalışmaları sağlaması. Yani UNESCO'da yapılan programların, işte çalışmaların, projelerin, bütün etkinliklerin kararını yürütme kurulu verir. Bu bizim açımızdan güzel bir haber. Çünkü artık Türkiye UNESCO'da alınan kararların altına imza atan bir devlet oldu.
Hı hı.
Biz artık oraya bir kişi değil, doğrudan Türkiye temsili olduğu için işte bakanlıklarımız tarafından görevlendirilen kişiler olacaklar. ve biz de kendi ülkemiz doğrultusunda, kendi ülkemizin öncelikleri doğrultusunda UNESCO'nun çalışmalarını şekillendirebileceğiz. Bu sadece hani tek bir ülke, sadece Türkiye açısından yapılan bir hani üstlendiğimiz bir çalışma değil. Bölgesel ortaklıklarla, küresel ortaklıklarla da yine UNESCO içerisinde kendi ağırlığımızı koyabileceğimiz bir duruma geldik şu anda.
Evet, çok güzel. Tabii şimdi Türkiye küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından takip
aynen
edecek
öyle.
Ve doğrudan katkıda bulunabilecek evet. dediniz. Ama ülkemizin öncelikleri bazında dediniz.
Evet.
Peki nedir ülkemizin öncelikleri acaba?
Aslında şöyle, bizim ülkemizin hem dış politikada hem de iç politikadaki yapılanmasına baktığımız zaman eğitim, bilim ve kültürün zaten UNESCO'nun kendi çalışma konularının
evet.
doğrudan öne çıktığını görüyoruz. Biz de UNESCO'nun çalışmaları içerisinde örneğin kendi eğitim öğretim alanındaki müfredatımızı düzenlemek, bir dünya standardı yakalamak, bu dünya standardını yakalamaya çalışırken UNESCO'nun bizlere açtığı bir yolda ilerlemek ki bu hani standartizasyon konusunda UNESCO hakikaten güzel çalışmalar yapıyor. Yine bilim alanında sadece ülkemizdeki hani müfredat açısından değil işte toplumsal cinsiyet eşitliğine de önem vererek kadın ve kız çocuklarının bilime yönlendirilmesi, pozitif bilimlerde eğitim almaları, eğitim verecek duruma gelmeleri gibi konular. Aynı zamanda ülkemizde hani kaybolmakta olan kültürlerin hani 7 coğrafi hı hı. bölgenin hepsinde kaybolmakta olan kültürlerin artık yaşatılmaya başlanması. Bu kültürlerdeki insanların ustalıklarını artık usta çırak ilişkisiyle diğer nesillere aktarması ve ülkemizin zaten sahip olduğu kültürel zenginliğin ve çeşitliliğin önümüzdeki yıllarda da önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini sağlamak. Biz de UNESCO'nun yürütme kurulunda olarak ve imza verme yani imza atma durumunda olan bir ülke olarak bunları yapmaya çalışacağız.
Evet, ne güzel. Şimdi yılda iki kez toplanılacak galiba.
Doğru.
Değil mi bu anlamda? Altı
evet.
ayda bir mi dolayısıyla?
Yani şöyle olacak. yılda iki sefer iki senede bir yapılan toplantılarla yürütme kurulu bir araya geliyor ve bu yürütme kurulu bir araya geldiği zaman 58 devlet hepsi bir anda değil. Hepsi 6 farklı grupta toplanıyorlar. Örneğimiz grup 1'deyiz. Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesindeyiz. Hı hı. Ve burada seçim yapılırken de onu da belirteyim.
Hep grup 1'de mi toplanacak?
Biz hep grup 1'deyiz.
Evet.
İşte grup 2 var, grup 3 var, 4, 5 var, 5A, 5B var. Bunlar bölgesel olarak yapılan hani Afrika bölgesi, hı hı. Asya Pasifik bölgesi,
evet.
Latin Amerika, Karayip bölgesi. Bizim olduğumuz bölge Kuzey Amerika ve Avrupa
evet.
bölgesini temsil ediyor. Bu söylemem gereken de şu, 3 sandalye vardı bu seçimde. Ve 4 tane aday vardı. Normalde temiz listeyle seçilen ülkeler de var. Temiz listede şöyle diyelim ki 3 sandalye var. 3 ülke varsa oylama yapılmasına gerek kalmadan doğrudan o 3 ülkeye hı hı. veriliyor. Bizde ama 3 sandalye boşken Türkiye, Almanya, Finlandiya ve Portekiz 4 ülke adayı olduk. 4 devlet adayı olduk. Hakikaten 4 ülkenin de çok üst düzey çabalarla geliştirdiği bir yürütme kurulu adaylığı kampanyası oldu, süreci oldu. Rekabet içerisinde, tatlı bir rekabet içerisinde yani birbirlerine katkı vererek
evet.
yürüttükleri bir süreç oldu.
Elenen kim oldu merak ettim.
Elenen Almanya oldu.
Hı hı.
Finlandiya şöyle 195 ülke var ama bu 195 ülkenin oy verebilmek için UNESCO'ya yıllık katkı paylarını hani bütçeyi sağlamak üzere vermeleri gereken aidatlarını ödemeleri ve onay katkı belgelerini her sene düzgün bir şekilde doldurup UNESCO'ya iletmeleri gerekiyor. Bu durumda olmayan 11 ülke vardı. 184 ülke oy kullanabildi. 184 ülkenin 134'ünün oyunu aldık biz. Birinci sırada Finlandiya vardı 156 oyla.
Hı hı.
137 oyla Portekiz vardı ve 134 oyla biz yürütme kuruluna seçilmiş olduk. Almanya ise 106 oyla bu oylamanın dışında kaldı. Şöyle de bir durum vardı. Almanya zaten bir önceki dönemden yürütme kurulunda üyeydi. Tahmin ediyoruz ki yani oy veren ülkelerde bir değişiklik olması. Zaten bu bölge içerisindeki hı hı. temsil edilen ülkelerin hepsinin Avrupa Birliği üyesiyken bizim olmamamız hani kültürel çeşitliliğe, bölgesel çeşitliliğe bir katkımız olacağı düşüncesi. Tabii sadece bunlar da değil. Bizim Dışişleri Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bir sürü ilgili kurum ve kuruluşla yürüttüğümüz süreç tahmin ediyoruz ki ülkelerde olumlu pozitif bir yaklaşım oluşturdu. Böylece 8 Kasım günü yapılan kapalı oylamayla da biz yürütme kuruluna seçilmiş olduk.
Evet, ne güzel gerçekten. Çok hoş. UNESCO'nun her türlü şeyini sizin de söylediğiniz gibi buradan duyurduk, duyurmaya
evet.
çalıştık ama bu farklı bir
evet,
heyecan.
Farklı oldu,
farklı evet bir sevinç gerçekten. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Birazcık da ondan söz edelim isterseniz.
Şöyle bizim zaten yapmaya çalıştığımız UNESCO'nun çalışmalarını hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde duyurmaya çalışmak ve UNESCO'nun çalışmalarında herkeste bir farkındalık yaratmaya çalışmak. Tabii bu radyo yayınlarımız da bunlardan bir tanesi. Bizim yapmak istediğimiz açıkçası hani UNESCO'nun birazcık daha iyi anlaşılması ülkemizde. Hani Birleşmiş Milletler'in kurumları içerisinde UNESCO'nun tam olarak yapmaya çalıştığı şey nedir? İnsanların hakkında bunu yaratmaya çalışıyoruz, bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Hani kurulduğu zaman artık ülkeler arasındaki siyasi sözleşmelerden uzak olacak. Sadece insanı temeline koyacak ve insanların zihninde barışı inşa etmeye çalışan bir kurum olarak aslında yaptığımız işin kar amacı gütmeyen bir iş olduğunu, insanlığın evet. yararına olduğunu, barış, eğitim, kültür, bilim gibi konularda çalışmalarımızın yürüdüğünün farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde tabii ki hani siyasi boyutunda göz önüne alarak iç politikada ve dış politikada hem ülkesel menfaatlerimiz hem de dünya genelindeki kendi duruşumuz doğrultusunda çalışmalar yapmaya çalışacağız. Hani size az önce bahsettiğim gibi eğitim alanında ülkemize belirli bir standardı, hani zaten sahip olduğumuz standardı biz bir sonraki adıma ilerletmeye çalışacağız. Ülkemizde diğer UNESCO'daki hani bulunduğumuz grup içerisinde veya diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda hani bilimi birazcık daha standart bir hale getirip hani günlük hayatta bile değinmemiz gereken, dokunmamız bir gereken nokta olduğunu yaşatmaya, yani göstermeye çalışacağız ve en önemlisi de kültür. Açıkçası söylemek gerekirse UNESCO'nun da hani C harfini oluşturan kültür bizim ülkemizde çok çok büyük bir hani eski medeniyetlerden gelen, yaşadığı, yaşattığı imparatorluklardan, insanlardan gelen çok güzel bir kültürel zenginlik var. Biz bu kültürel zenginliği sadece Türkiye içerisinde sıkışıp kalmasını istemiyoruz. Dünyaya göstermek istiyoruz bunu. Açıkçası biraz da göstererek yürütme kuruluna bizim dahil olduğumuzu düşünüyorum ben şahsen. Hani konuştuğumuz dilden tutun da bizim günlük hayattaki nasıl söyleyeyim, günlük hayattaki işte mimiklerimiz, jestlerimiz, yaptığımız farklı hareketler, bunlar dünya tarafından çok dikkat çeken şeyler. Bunu birazcık daha göz önüne getirmeye çalışıyoruz ve her zaman ana amacımız olan barışa birazcık daha katkı vermeye çalışıyoruz.
Evet. Peki tüm bunlar sağlandığı takdirde 4 yıl boyunca devam ettireceğiz bu görevi. 4 yıl sonraki seçimde yeniden seçilme şansımız nedir ya da seçilmeme kriterimiz ne olacak?
Evet. Açıkçası şöyle, şimdi 2005 yılındaki ülkelere dönüşten sonra bu bizim ilk adaylığımız olduğu için çok yeni bir deneyim aslında. Hani bugünden itibaren 2017'den 2021 yılına kadar UNESCO'nun 1945'ten beri gelen bir süreci içerisinde yeni bir şeye dahil oluyoruz. Bu Türkiye içerisindeki bakanlıkların, ilgili kurumların, Başbakanlığın, Cumhurbaşkanlığının ortak verdiği bir karardı buraya aday olmak ve tabii ki devamında da başarılı olmamız bunun güzel bir çalışma olduğunu gösterdi. Ama şöyle söyleyebilirim, UNESCO içerisinde biz her zaman yeniliği gözeten, her zaman bir farklılığı, her zaman insanların verebileceği en fazla katkıyı en farklı alanlardan vermesini öngören bir ülke olarak 4 yıl sonra eğer istediklerimizin hepsini yapabilirsek farklı ülkelere de tabii ki UNESCO'ya katkı vermesi açısından önlerini açabiliriz. Seçimde aday olmayabiliriz. Ama bakıyoruz ki çok yapmak istediğimiz şeyler ve başarılı şekilde devam ediyoruz bunları yapmaya.
Evet.
Ama 4 sene içerisinde bunu yetiştiremedik. Daha çok yapmak istediğimiz şeyler var. UNESCO'ya katkı verdiğimizi görüyoruz. Tabii ki tekrardan bir aday olma durumumuz söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu hani tek bir kurumun verdiği karar değil. Bu çok fazla işte sivil toplumdan tutun da bakanlıklara, özel sektörden tutun da bizim gibi Milli Komisyon gibi organizasyonların bir araya gelip verdiği bir karar. Bunu da 2021 yılında umuyorum ki tekrar bir araya gelip kararını vereceğiz.
Vereceğiz diyorsunuz. Şimdi UNESCO'ya ait tüm kararlarda karar alma süreçlerinde dahil olacak
evet,
Türkiye'de değil
evet,
mi? Sadece kendi ülkemiz için değil.
Hayır.
Her konuda görüş bildirecek.
Aynen. Biz zaten kendi ülkemizde olarak her zaman Dışişleri Bakanlığı'yla işbirliği içerisinde kendi ülkemizle ilgili fikirlerimizi beyan edebiliyoruz UNESCO'nun bir üye devleti olarak. Ama şu an yürütme kurulunda yer almak demek UNESCO'nun 195 ülkesi, UNESCO'nun sayısız programı, sözleşmesi, tavsiye kararı hepsinde bizim bir karar verme hakkımız. Hepsinde insanları yönlendirme, onaylama veya onaylamama hakkımız var. Bu zaten bizim birazcık daha nasıl söyleyelim, ulusal ve bölgesel tutumumuzdan küreseli açılmamız anlamına geldi yürütme kurulunda bulunmamız. Umuyorum ki hani böyle güzel bir başarının altından çok uzun süredir yoğun şekilde çalışarak geldiğimiz bir nokta bu yürütme kurulu üyeliği. Ama şunu da söyleyebilirim ki asıl vermemiz gereken mücadele şimdi başlıyor. Çünkü yürütme kurulunun bir üyesi olup çalışmalarımız hani artık biz üye olduk diye bırakırsak bu hem kendimize hem de UNESCO içerisindeki bizim yapılanmamıza yakışmayacaktır. Asıl vermemiz gereken mücadele şu andan itibaren yürütme kuruluna üye olmaya layık olduğumuzu gösterip hem ülkesel hem milli yapılanmamızı hem de dünya genelinde UNESCO'daki yerimizi iyi şekilde göstererek çalışmamıza devam etmemiz olacak.
Ne güzel. Bu yolda çalışmalarınızda biz de kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Çok sevindirici gerçekten. Yine bu tür olayları paylaşmak dileğiyle diye size teşekkür etmek istiyorum ama unuttuğumuz, atladığımız bir şey var mı diye de sormak isterim. Gerek konferansla ilgili, gerek yürütme kuruluyla ilgili.
Şunu söyleyebilirim, hani oradaki UNESCO'nun 39. Genel Konferansı'ndaki bizim tabii yürütme kuruluna seçilmemizle birlikte diğer önemli haberlerden bir tanesi de yeni bir genel direktörün seçilmesiydi. Ona birazcık değineyim. Yine yürütme kurulunun kendi arasında aday olan kişilerden bir kişi üzerinde odaklanıp genel konferansta oylamayı açtığı bir sistem oluyor. Bu sene 9 tane aday vardı farklı farklı ülkelerden. İşte Azerbaycan'dan, Katar'dan, İran'dan, Çin'den ve Fransa'nın kendi adayı gibi. Ancak yürütme kurulunun artık son vereceği karar genel konferansa birkaç gün kala Fransa'nın eski Kültür Bakanı Audrey Azoulay'ı iletmek oldu. Audrey Azoulay de genel konferansta yapılan seçimde 185 ülkenin verdiği oyların 134'ünü alarak artık genel konferansın ve tabii ki de UNESCO'nun başkanı seçildi. Daha önceki başkanlar 8-10 yıllık sürelerle yapmışlardı. Şimdi tabii ki önümüzdeki süreçte nasıl bir ilerleme olacak, nasıl bir yapılanması olacak Audrey Azoulay'ın bilemiyoruz henüz ama tahmin ediyoruz ki 8-10 yıllık bir dönemde Audrey Azoulay artık UNESCO'nun artık bir başkanı olacak ve doğrudan temsil yetkisi kendisinde olacak. Tabii Fransa'nın başkentinde bulunduğu için UNESCO, kendisi senelerdir orada yaşadığı için aslında Fas kökenli. Şu an kendisi, babası da Fas kralının doğrudan danışmanı olan bir kişi olmakla birlikte hakikaten kendiliğinden kültürel çeşitliliği fazla olan bir hanımefendi geldi. UNESCO'ya yakışan bir hanımefendi geldiğini düşünüyoruz. Bakalım kendisiyle de biz çalışmalarımızı hani ortak bir eşgüdüm içerisinde yürütmeye çalışacağız.
Ne güzel. Tekrar başarılar, kolaylıklar diliyoruz bu çalışmalarda size. Yine Dünya Bir Hazine köşemizde birlikte olmak dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili İhsan Tolga Korucu bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor ve bir telefon konuğumuz var. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün terzisi Levon Usta'nın 4. kuşak torunu terzi Sayın Levon Kordoncuyan telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim efendim konuk olarak aldığınız için öncelikle.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Tabii ki yüzyılın en şık lideriydi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi Ankara'da bununla ilgili bir serginiz var. Sizin hazırladığınız bir sergi. Atatürk'ün kıyafetlerinden yer alan bir sergi. Birazcık bize bu sergiden söz eder misiniz lütfen? Gerçekten çok ilgi çekici. Çünkü hep fotoğraflarına baktığımızda her daim çok şıktı. Gerek spor kıyafetleriyle, gerek smokiniyle, her şeyiyle, şapkasıyla, ayakkabısıyla her daim hep çok şık gördüğümüz bir liderdi. Bize birazcık bu sergiden söz edin lütfen. Nasıl yola çıktınız, neler yer alıyor
sergide? Centilmendi efendim öncelikle. Sergide biz 16 parçayı hazırladık. Biz diyorum çünkü biz ayrıca çalışıyoruz şu anda. Üçüncü kuşak İskender Bey, Şuşan Hanım, kuzenlerimizle beraber bu işleri yapıyoruz. O dönemin kumaşlarıyla dokuttuk ve 3 senemizi aldı bu kıyafetleri hazırlamak. Gömleğinden, içinin papyonundan, kravatına kadar çok değerli kumaşlar. Öyle günümüzün sentetik kumaşları değil, o günün şartlarına göre yapılan yünlü kumaşlardan yapıldı bunlar. Aynı zamanda da içinde 4 adeti o dönemin kumaşlarıyla yapıldı. Atatürk Çiftlik, Orman Çiftliği'ndeki bir resmi var. Keten bir kıyafet giyer orada. Evet. Ham ketendir o. Hala o günü, kumaşını koruyan bir kumaştır. Çünkü hakikaten çok özenli kumaşlardır bunlar. Ve kilo ve beden olarak bana sordukları zaman da giydiği bedene göre hazırlanmıştır bunların hepsi.
Çünkü yani orijinal kalıplarını yaptınız.
Efendim bende kalıplar yok. Hepsi dedemle çalıştığım için ben ikinci kuşak. Hepsi aklımda. Bana derler ki kalıpları mı var? Tüm bedenlerini aklımdan yaparak o günün konuşmalarıyla büyüklerimden derlediğim konuşmalarla beraber hayata geçirdim ben bunları. Çünkü ısmarlama terziler kalıpla çalışmaz.
Evet.
Hep ölçüyle çalışır. Biz hala ölçümü aldığımız zaman kumaşı yatırıp masaya o şekilde çalışırız. Bedene göre çalışırız. Bizde kalıp yok efendim.
Hani evet.
Onun için çok ayrı bir zanaat bu.
Evet. Evet, tabii sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün değil, şu anda da pek çok devlet adamı, yazar, sinema sanatçısı, yerli ve yabancı pek çok kişiye hala bu şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz galiba.
Evet, evet ediyorum çünkü hakikaten özel bir iş yapıyoruz. Bir erkeğin abiye işini yapıyoruz. Günümüzde de smokin olayları, frak olayları tekrar ön duruma geldi. Biz bunların çalışmalarını yapıyoruz. Aynı zamanda da bana modern terzi diyorlar. Çünkü sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorum. Bu da beni ayrı bir başarıya getiriyor. Ve Türk kumaşlarıyla çalışıyoruz.
Hı hı.
Bana bu projeyi nasıl başlattınız Levon Bey diyorlar. Biz bu projeyi böyle konuk olarak çıktığım programlarda beni dinleyen kişiler, dedelerime diktiren kişiler eski smokinleri getirerek başladık. Önce biz Cumhuriyet Terzanesi Müzesi'ni kurduk. Daha sonra da bu fikir ortaya çıktı ve 16 parçalık kıyafeti yaparken şu anda çalışmalarımda 18 kıyafeti daha hayata geçirmeye başladım.
Öyle mi? Çok bu 16 iyi, çok kıyafet arasında neler var? Yapacağınız 18 parçada neler olacak?
Şimdi frak ve pelerin var. Meclisin açıldığı frak ve pelerini hazırladık. Bu pelerinler kol yerlerinden, cep yerlerinden kollar çıkar. Çünkü pelerin çok ağırdır. Arkaya doğru yırılmasın diye özel bir tekniği vardır. Aynı zamanda da içindeki fırağı, yeleği siyah papyonu vardır. Hemen üstünde melon şapkası ve silindir şapkası bulunur. Melon şapkalı olan kahverengi bir paltosu vardır. Birebir yün, kaşmir kumaşından yapılmıştır bu. Ceketlerimize çıkacağımız zaman bana derler ki Levon Bey hiç lacivert takımı olmamış. Hayır derim. 2 tane lacivert takımı vardı paşamızın. Onları da hayata geçirdik. Çünkü insanlar bilsin istiyorum. Evet koyu rengi çok fazla sevmezdi. Daha çok füme kıyafetlerden hoşlanırdı. Grilerden hoşlanırdı. Fakat biz bu 2 lacivert kıyafeti de yaptık ki insanlar bunu tanışsın ve öğrensinler istedim. Aynı zamanda avcı kıyafeti de var orada. Pantolonları lastikli, botların içine giren cinslendir bu.
Evet.
suit bir kumaştır. Dıştan cepli, kanguru ceplidir. Çok keyifli ve çok şık kıyafetlerdir bunlar.
Evet. Peki şimdi az önce de programı açarken söyledim ya, her daim çok şıktı spor kıyafetleriyle. Evet. De her türlü kıyafetiyle de, frakıyla da, peleriniyle de, fularıyla da, melon şapkasıyla da. Şimdi pek çok lidere ya da pek çok devlet adamına baktığımızda o şıklığı göremiyoruz. Yani baktığımız zaman hangi yıla ait olduğunu anlayabiliyoruz ama atamızda böyle bir şey yoktu. O şıklığı nasıl sağlıyordu acaba?
Kendisi bir asker, bir devlet adamının dışında vizyonu çok geniş olan dünya lideriydi, dünya evet. insanıydı. Modayı da çok iyi takip eden bir beyefendiydi ve birinci kuşak dedeme çizimlerini yollayıp da diktiren bir kişiydi. Kendisi çizim de yapmayı çok severdi ve modayı çok iyi takip ettiğini, günümüzde de o kıyafetleri isteyen ziyaretçilerimiz oldu. Levon Bey, biz bunu taşımak istiyoruz diyenler oldu. Demek ki o yıllardan bu yıllara moda değişmemiş erkek giyiminde. Çok keyifli bir lider ve gittiği davette yanındaki yardımcılarına, devlet adamlarına, paşalara da aynı kıyafetleri giydirirmiş. Düzen bozulmasın. Hatta bir İran kralının bir yemeği var masada. Orada kraldan bile daha bir kralcı bakış derim. Arkasında korumalarına ve garsonlarına bile frak giydirmiş. Evet. Resimler günümüze kadar kendi dokusunu bozmadan geliyor. Bunu çok iyi başarmışlar. Ve ben şu sergide bunu diyorum. Yüzyılın en şık lideri sergimizde. O yılların zorluklarıyla neler yapılmış. Ve şu anki kolaylıklarla neler yapılabileceğini çocuklara anlatmak istiyorum. Özellikle teknoloji zamanında. Çok büyük başarılara getirir bu. Ve hakikaten çok ilham alan insanlar, çocuklar oldu bizde. Evet. Bu sergide.
Peki efendim, devamı gelecek mi bu serginin?
Gelecek, gelecek ve şu anda ben artık şapkalarını yapmaya başladım. Fakat sırf Atatürk'ümüzün değil, o resimlerdeki yanda hanımefendilere ve beyefendilerin birebir şapkalarını hazırladım. Ki bunları yitirmeyelim. Bu nostalji, bu güzellikler hiçbir zaman bitmesin. Amacım artık sokaklarda hanımefendiler şapkalarla dolaşsınlar. Çok evet. özlemi içindeyiz bunların.
O zaman Ankaralı hanımefendiler ve beyefendiler de kaçırmasınlar bu güzel sergiyi şu an için. Ankara'da daha sonra başka illere de gidecek mi? Ya da yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz acaba buraya da gelir mi diye soruyorlarsa ne cevap verebiliriz?
Zaten amacım Türkiye'deki modada bunu yaratmak. Yurt dışına da çıkartalım ki Türkiye'ye turist gelimi olsun. Bakın, sırf terzilikte değil, kuyumculukta, marangozlukta, araba tamirciliğimizde zanaatkarlarımız bitiyor. Herkes kendi işini marka yapıp dünyaya taşıması lazım ki bu konularda da ülkemize döviz gelsin. Biz kendi başımıza bunu başarabiliyoruz. Fakat benden ilham alıp bunları daha da ilerletebilmek amacındayım ben efendim. Yurt dışına tabii ki çıksın. Avrupa ülkelerini dolaşsın bu sergiler. Çünkü görüşleri, bakışları çok değişecek kişilerin. Özellikle frak, Avrupa'da kraliyet ailelerinde insanların bakışını tamamen değiştirir. Atatürk de o yıllarda bu güzel kıyafetleri giyinerek karşısındaki insana saygı göstermiş. Aynı zamanda da bu kıyafetlerle konuşma hakkı vermemiş. Çok ince bir durumdur kıyafet dili.
Evet. Şimdi tabii bu 16 kıyafet için 3 senemizi harcadık dediniz.
Evet.
Şapkaları görmek için ne kadar bekleyeceğiz?
Zannediyorum 2 yıl.
2 yıl sonra da şapkalarla birlikte olacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
ne güzel bir
efendim.
Sergi bu. Devamını diliyoruz yine.
Çok
Türkiye'nin
teşekkür ederim.
Sizlerle
beraber.
Efendim?
Sizlerle beraber oluyor efendim. Hep beraber bunu başarıyoruz. Çünkü bizi konuk alıyorsunuz, anlatıyoruz ve insanlar hakikaten çok heyecanlı.
Evet, gerçekten öyle. Çok heyecanlandırıcı bir şey bizler için de. Sağ olun, var olun. Yine birlikte güzel olmak de. Dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ankara'daki çok. Dinleyicilerimiz için ya da Ankara'ya gelecek dinleyicilerimiz varsa bu güzel sergiyi de, yüzyılın en şık lideri Atatürk sergisini de kaçırmasınlar diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz size
biz
efendim.
Teşekkür ederiz efendim.
Olun.
İyi haftalarınız olsun. İyi programlar diliyorum. Çok mersi efendim.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, telefon konuğumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün terzisi Levon Usta'nın 4. kuşak torunu terzi Sayın Levon Kordoncuyan telefon hattımızdaydı. Yüzyılın en şık lideri Atatürk başlığıyla hazırladığı sergiyle ilgili konuştuk kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Kokusuyla boyuyorum sarıyı. Bak bu köşede gözleri. Eksiltiyorum ruhumu her fırçada. Çal çal sana kapımı. İster uykulu ister uykusuz çal. İster uykulu, ister uykusuz. Bak burada beyaz elleri. Biraz eksik sarıyorsa belimi görmemiş der geçerim. Şeffaf çizdim ben zaten kendimi. Çal çal sana kapımı. İster hüzünlü, ister hüzünsüz çal, çal sana kapımı. İster hüzünlü, ister hüzünsüz. Sonra bir ev boyadım sana. Kapısı mavi zili deniz. İçinde yaşasak ikimiz. Geç bunları demeden şimdi. Çal çal sana kapımı. İster huzurlu ister huzursuz çal çal sana kapımı. İster huzurlu ister huzursuz. Thank you.
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Özenle ayırdığı giysileri kolye koymadan önce tek tek incelerken kısa bir süre durakladı ve sadece ciğerleriyle değil, bütün bedeniyle derin bir soluk alıp verdi. Kararına inat, göz pınarlarına hücum eden tuzlu sağanağı durdurmak için bütün gücünü ortaya koymuştu. Gözlerini yakıyordu bu direniş ama kesinlikle ağlamayacaktı. Bu kolinin gideceği yerlerde yeterince acı ve gözyaşı vardı zaten. Bir de kendi acısını ve gözyaşlarını paketleyip göndermeye hakkı yoktu. Bunu sadece kendisi bilecek olsa bile. O kadar iyi biliyordu ki şu anda yüzlerce kilometre ötede yaşanmakta olan endişeyi, korkuyu, paniği, acıyı, çaresizliğin ya da yarı umut dolu bekleyişlerin döktürdüğü gözyaşlarını. 12 yıl önce Yalova'da neredeyse tamamı yerle bir olan sitedeki bloklardan birinde aynı süreci yaşamıştı annesi ve ağabeyiyle. Daha birkaç saat öncesinde ertesi gün neler yapabileceğine dair planlar yaparak daldığı uykusundan yatağının altından gelen bir tekmeyle uyanmış ve daha ne olduğunu anlayamadan önce boşlukta uçarken sonra çimenler üzerine yüzü koyun düşerken bulmuştu kendisini. Annesinin çabuk dışarı çıkın diye bağırışını bile hayal meyal duymuştu kendini boşlukta uçarken bulmadan önce. Her nedense çimen gibi kopmadığını fark ettiği çimenlerle kaplı yerse sallanıyordu hala. Hem de öyle şiddetle sallanıyordu ki doğrulup oturamamıştı bir türlü. Sarsıntılar yavaşlarken oturmayı başardığında etrafa bakınmıştı annesiyle ağabeyini görmek umuduyla. Fakat her yer toz duman içindeydi. Seslenmeyi denediğinde her yönden gelen çığlıklar arasında kaybolmuştu sesi sanki. Ayağa kalkıp neler olduğunu anlamaya çalışırken kıyamet mi bu yoksa diye düşünmüştü. Ne yöne gideceğini bilmeden birkaç adım atmıştı ki bir el tutup çekmişti kolundan. Henüz kırık olduğunu fark etmediği kolu çok acımıştı. Dönüp baktığında görmüştü kolundan çekip kendisini durduranın ağabeyi olduğunu. Durdurmasaydı bir adım ötesindeki derin yara yuvarlanacaktı. Annem diye sorabilmişti sadece. Ağabeyinin korkudan büyümüş gözlerinin çakmak çakmak parladığı kirli beyaza kesmiş yüzüne sorar gibi bakıp. Sonraki iki gün boyunca ağabey kardeş sancılı bekleyişlerine katık etmişlerdi bu soruyu. Derken arama kurtarma gönüllüleri arasında bulunan genç bir doktor adayının yorgun kucağında yarı baygın görmüşlerdi annelerini. Yaşıyordu çok şükür. İşte annesini ölümün soğuk kucağından alıp çıkartan genç adama daha o an duyduğu minnet duygusu aradan geçen yıllar, yıllar içinde sevgiye dönüşmüş, üstelik karşılığını da almıştı. Hem de ömür boyu sürecek bir bağlılık teklifiyle. Genç adamın tıp fakültesinden mezun olduğu günün ertesi akşamı aile arasında ve kabus dolu günleri artık geride bıraktıklarını düşündüren bir sevinçle takılmıştı nişan yüzükleri. Sonra askerlik hizmetini bir an önce yapmaya karar verdiğini ve uzun dönem askerlik hizmeti yapmak istediğini açıklamıştı nişanlısı. Aslında düğün hazırlıklarını bu arada sen hallet diye kaytarıyorum demişti muzip muzip gülerek. Sen öyle zannet, senin payını saklı tutacağım, döndüğünde nereye yetişeceğini şaşıracaksın diye karşılık vermişti aynı muziplikle. Aylar ayları kovalarken bir yandan süren düğün hazırlıkları bir yandan da gün boyu çalıştığı işinden yorgun argın dönüyor olması nedeniyle nişanlısının askerlik süresinin nasıl geçtiğini anlayamamıştı gerçekten de. Hatta daha nişanlısı askerlik hizmetini yapacağı Van'a uğurladığı gece ona örmeye başladığı kaza bile dönüşüne neredeyse bir ay kala tamamlayabilmişti zamansızlıktan. Bitirdiğinde güzelce katlayıp hediye paketi yapmıştı geldiğinde vermek üzere. Ama olmamıştı. Nişanlısı onu ve ailesini kabustan kurtaran ve canı gibi sevdiğini bekleyen adam beklediklerinden birkaç hafta önce Türk bayrağına kuşanmış olarak dönmüştü askerlik hizmetinden. Şimdi kolye koymak üzere elinde tuttuğu hediye paketine bakarken birkaç saniye içinde uzun bir filmden parçacıklar gibi akmıştı gözlerinin önünden. Yıllarca şehit nişanlısının anısına sakladığı bu paketin içindeki kazak hiçbir zaman düşlediği gibi sevgiyle sarıp ısıtamamıştı onun bedenini. Paketi açmaya kıyamadan duyduğu bütün hasretle sarıldı bir an. Vedalaşır gibi. Bir kez daha derin bir nefes alıp verdi ve son olarak o paketi koyduğu yardım kolisini kapattı. Biliyordu ki o kazak şimdiye kadar taşıdığı anlamdan daha büyük bir anlam kazanacaktı. Çünkü şehit nişanlısının uğruna kendi canını, bedenini siper ettiği canlardan, bedenlerden birini yine onun şehit düştüğü şehirde ısıtacak.
Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yanlar için bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay la la la lay lay la la lay la. La la la la la la la la la la la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay lay lay lay lay lay lay la la lay lay la la lay la la lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay la la la lay lay la la lay la la la lay lay lay lay lay lay lay lay la. Bir başkadır benim memleketim.
Gerçekten bir başkadır bizim memleketimiz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, memleketten yaptığımız yayın, başkentten yaptığımız yayın bugünlük burada sona eriyor. Bizler özlemle pazartesi gününü iple çekmiştik siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak üzere. Ne yazık ki programımız başladı ve bitti işte. Bugünlük bu kadar diyoruz. Hayatın seslerini bugün sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sevgili Recep Özlem ulaştırdı sizlere ve ben Nilgün Doruk sundum. Türkiye'nin Sesi Radyosu. ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri birlikteliğimiz bugünlük sona eriyor. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında bizler sizleri yine başkentte bekliyor olacağız. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle birlikte yine birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.